Kış Bahçesi, Kristin Hanna, 31. Ayrım. Meredith, yıllardır Jeff ve kızlar olmadan tatile çıkmamıştı. Bavulunu hazırlarken bu yolculuk için coşkusunun şaşırtıcı bir hızla arttığını fark etti. Her zaman Alaska'ya gitmek istemişti. Öyleyse neden hiç gitmemişti? Bu soru aklına geldiğinde Meredith bavulunu toplamaya ara verdi. Yatağın üstünde açık duran bavula baka kaldı. Ama düzgün bir şekilde katlanmış olan beyaz kazak yerine hayatının boş manzarasını gördü. Genellikle aile tatillerini planlayan kişi oydu ve her zaman gidilecek yeri başkasının seçmesine izin verirdi. Jillian Büyük Kanyon'u görmek istemiş, bu yüzden yazın oraya kamp kurmaya gitmişlerdi. Maddie ise her zaman bir tiki kızı. Dipnot 37. Hawaii özgü bir dans olan Hula dansını yapan kızlara verilen ad. Olmuş, Hawaii'ye yapılan iki aile tatili bu takma adı sağlamlaştırmıştı. Ve Jeff kayak yapmayı çok sevdiğinden her yıl Sun Valley'e. Dipnot 38. Amerika Birleşik Devletleri'nin Idaho eyaletinde bulunan kayak ve tatil merkezi. Gidiyorlardı. Ama hiç kuzeye, Alaska'ya doğru gitmemişlerdi. Neden böyle olmuştu? Neden Meredith kendi mutluluğunu umursamamaya bu kadar hazırdı? Meredith bu tercihleri sonuçlandırması için zaman olduğunu, eğer 19 yıl boyunca çocuklarına öncelik verirse, sonra sıralamayı değiştirebileceğini ve kendisinin önemli olabileceğini düşünmüştü. Araba kullanırken şerit değiştirmek kadar kolaylıkla. Ama böyle olmamıştı. En azından Meredith için. Meredith odasında etrafına bakarken her yerde hatıralar, yaşadığı hayattan ufak tefek şeyler gördü. Aile fotoğrafları, kızların yıllar boyunca yaptığı çeşitli resim ödevleri, Jeff'le birlikte aldıkları hediyelik eşyalar. Orada yatağın tam yanında, hayatının her günü bakmasına rağmen yıllardır gerçekten görmediği bir fotoğraf vardı. Fotoğrafta o ve Jeff gençtiler. Aslında çocuktular. İkisinin arasında beşiğinde yatan, kel, gözleri pırıl pırıl parlayan küçük bir kızla yeni evli bir çift. Jeff'in uzun ve buğday sarısı saçları esen rüzgarla bronz yanaklarına savrulmuştu. Ve açıkça söylemek gerekirse yüzündeki gülümseme nefes kesiciydi. Kızlarını, Jillian'ı aralarında tuttukları o gün, o kadar yıl önce Jeff Meredith'e, "O biziz," demişti. "Bizim en iyimiz." Ve birdenbire Jeff'i kaybedeceği düşüncesi Meredith'e katlanabileceğinden fazla geldi. Arabasının anahtarlarını alıp Jeff'in ofisine gitti. Ama oraya varıp Jeff'e baktığında kendini kaybetmekten de eşit ölçüde korktuğunu fark etti. Dünyadaki en uzun sessizlik olabilecek bir sessizlikten sonra "Sana yarın gidebileceğimizi hatırlatmak istedim," dedi. "Bunu biliyorum. Evde kalıyorsun, öyle değil mi? Sanırım kızlar seni her gün arayacaklar. Ben olmadan yaşayamayacağından eminler." "Yanıldıklarını mı düşünüyorsun?" Jeff ona yaklaştı. Meredith'in sadece ufak bir gayretle dokunabileceği kadar yakındı. Meredith birdenbire bunu yapmaya arzuladı ama kendini tuttu. "Yanılıyorlar mı?" "Eve döndüğünde konuşuruz." Konuşacağını bile fark etmeden Meredith'in ağzından "Ya eğer?" çıkıverdi. "Ya eğer ne?" Meredith en sonunda "Ya eğer hala ne diyeceğimi bilmiyorsam?" dedi. 20 yıldan sonra mı? Çok çabuk geçti. "Bir soru meğer, bana aşık mısın?" "Bir soru." Nasıl olur da bir yetişkinin bütün hayatı bununla sınırlandırılabilirdi? Sessizlik büyürken, Jeff masasının üzerinde duran çerçevelenmiş bir fotoğrafa uzandı. "Bu senin için," dedi. Meredith fotoğrafa baktı. Gözyaşlarının akmaya başlayacağını hissedebiliyordu. Bu evlilik fotoğraflarıydı. Bunca yıldır fotoğraf Jeff'in masasının üzerindeydi. Bunu artık mazanda istemiyor musun? Bunu sana o yüzden vermiyorum. Jeff her nasılsa 20 yıldır birlikte olmaktan, birbirlerini tanımalarından, tutkudan, aşktan ve her ikisiyle birlikte gelen hayal kırıklıklarından daha fazla şey anlatan bir yumuşaklıkla Meredith'in yanağına dokundu. Ve Meredith, Jeff'in fotoğrafı ona bunları hatırlayabilmesi için verdiğini anladı. Meredith başını kaldırıp baktı. Sana hiç Alaska'ya gitmek istediğimi söylemedim. Sanırım söylemediğim birçok şey vardı. Meredith, Jeff'in kendisine bakışından bunu anladığını biliyordu. Ve birdenbire Jeff'in onu ne kadar iyi tanıdığını hatırladı. Mezuniyette, doğumda ve babasının ölümünde hep yanında olmuştu. Hayatının büyük bölümünün en önemli tanığıydı. Ona hayallerinden bahsetmeyi ne zaman bırakmıştı? Ve neden? Keşke bana söyleseydin. Evet, keşke. Jeff en sonunda, "Kelimeler önemli galiba," dedi. Belki de baban bunu başından beri biliyordu. Meredith başını salladı. Nasıl oluyordu da bütün hayatı bu basit gerçeğe indirgenebiliyordu? Kelimeler önemliydi. Meredith'in hayatı söylenmiş ve söylenmemiş şeylerle belirlenmişti ve şimdi evliliği sessizlikle yıkılıyordu. O bizim olduğunu düşündüğümüz kişi değil, Jeff. Annem demek istiyorum. Bazen bize bir hikayeyi anlatırken şey gibi, bilmiyorum, başka bir kadına dönüşüyor. Neredeyse gerçeği öğrenmekten korkuyorum ama duramam. Onun kim olduğunu bilmem gerek. Belki o zaman kim olduğumu da bilirim. Jeff başını salladı ve daha yakına geldi. Öne eğilerek yanağını öptü. İyi yolculuklar Meredith. Umarım aradığın şeyi bulursun. 18. Rainier Dağı şehrin ufuk çizgisine hakim olduğunda, Seattle şehir merkezinde ender görülen, gökyüzünün masmavi olduğu günlerden biriydi. Henüz mevsim başı olduğu için kordon boştu. Fakat çok yakında cadde boyunca uzanan hediyelik eşya dükkanları ve deniz mahsulleri restoranları turistlerle dolup taşacaktı. Ama şimdi şehir bölge halkına aitti. Meredith, 66 nolu limana yanaşmış olan koskocaman yolcu gemisine baktı. Düzinelerce yolcu terminalin etrafında dolaştı ve limandan ayrılmak için sıraya girdi. Nina hızla çantasını omzuna atarak, "Hazır mısınız kızlar?" diye sordu. Valizleri taşımak için çıkış kapılarının yanında bekleyen görevlilere doğru ilerlerken, arkasında bavulunu güçlükle sürükleyen Meredith, Nina'ya, "Nasıl bu kadar az eşyayla seyahat edebiliyorsun bilmiyorum," dedi. Valizlerini verdi ve güverte iskelesine doğru ilerlemeye başladılar. Oraya vardıklarında anneleri birdenbire durdu. Meredith neredeyse annesine çarpıyordu. "Anne, sen iyi misin?" Annesi giydiği siyah, yüksek yakalı yün paltoya daha sıkı sarındı ve yolcu gemisine baktı. Meredith tekrar, "Anne," dedi. Nina annesinin omzuna dokundu. Usulca, "Sen Atlantik'i bir gemiyle geçtin, öyle değil mi?" dedi. Annesi, "Babanızla birlikte," dedi. "Bunun dışında o yolculuktan çok fazla şey hatırlamıyorum. Gemiye binmek, limandan ayrılmak." Meredith, "Hastaydın," dedi. Annesi şaşırmış görünüyordu. "Evet." Nina, "Neden?" diye sordu. "Neyim vardı?" "Şimdi olmaz Nina." Annesi çantasının askısını tekrar omzuna yerleştirdi. "Pekala, hadi gidip odalarımızı bulalım." Güverte iskelesinin tepesinde duran üniformalı bir adam belgelerine baktı ve onları yan yana olan kameralarına götürdü. "Erken yenilecek akşam yemeğinde yerleriniz ayrılmış. İşte masa numaranız. Bavullarınız kabininize getirilecek. Limandan ayrılırken geminin baş tarafında kokteyl servisi yapacağız." Nina, "Kokteyl mi?" dedi. "Biz varız. Hadi gidelim bayanlar." Annesi, "Ben sizinle orada buluşurum," dedi. "Yerleşmek için biraz zamana ihtiyacım var." Nina, tamam, dedi. Ama çok fazla bekleme, kutlamamız gerek. Nina, geminin parlak bordo ve mavi renklerle döşenmiş iç kısmından geçerek geminin dışa doğru çıkık, yuvarlak provasına giderken Meredith de peşinden gitti. Güvertede yüzme havuzunun etrafında ve parmaklıklar boyunca yüzlerce insan toplanmıştı. Siyah beyaz üniformalı garsonlar, pırıl pırıl parlayan gümüş tepsilerde renkli, şemsiyeler takılmış çiçekler taşıyordu. Büfenin yanındaki alanda bir mariachi, dipnot 39, geleneksel Meksika müziği grubu çalıyordu. Meredith parmaklığa yaslandı ve içkisini yudumladı. Bana ondan hiç bahsedecek misin? Kimden? Danny. Ha. Söz açılmışken son derece seksiydi ve seni görmek için uçakla onca yol geldi. Neden kalmadı? Arkalarında geminin düdüğü öttü. Koskocaman gemi limandan ayrılırken etrafındaki bütün insanlar alkışladı ve bağırdı. Annesi görünürlerde yoktu. Büyük sürpriz. Atlanta'ya taşınmamı ve onunla evlenmemi istiyor. Bunu duyduğuna çok sevinmiş gibi görünmüyorsun. Evlenmek. Ben mi? Ben kariyerimi sadece sevmiyorum. Onun için yaşıyorum. Ve evlenmek gerçekten bana göre değil. Neden sadece birbirimizi sevmeye devam edeceğimizi söylemiyor ve tekerlekli sandalyelere ihtiyacımız oluncaya kadar seyahat etmiyoruz? Bir ay önce bile Meredith, Nina'ya bir sürü basma kalıp laf eder, hayatta önemli olan şeyin aşk olduğunu, Nina'nın aile kurması gereken yaşa geldiğini söyleyebilirdi. Ama babasının ölümünden sonraki aylarda birkaç şey öğrenmişti. Her tercih izlediğin yolu değiştiriyor ve yanlış yöne gitmek çok kolaydı. Bazen evlilik sadece evlenmekti. Bu özelliğine hayranım Nins. Senin bir tutkun var ve bunun peşinden gidiyorsun. Diğer insanlara boyun eğmiyorsun. Aşk yeterli mi? Ya onu seviyorsam ama evlenemiyorsam? Ya hiçbir zaman beyaz bahçe çiti ve etrafında koşuşturan bir sürü çocuk istemiyorsam? Önemli olan tek şey seçimlerin Nins. Kimse sana senin için neyin doğru olduğunu söyleyemez. Eğer bunu tekrar yapacak olsaydın, bütün bu olanlardan sonra bile hala Jeff'i seçer miydin? Meredith bu soruyu hiç düşünmemişti. Ama sorunun cevabını çok kolay bulmuştu. Her nedense burada, etrafında yabancılardan ve denizden başka hiçbir şey olmadan bunu kabul etmek çok daha kolaydı. Onunla yine evlenirdim. Nina kolunu Meredith'in omzuna koydu. Evet, dedi. Ama hala ne istediğini bilmediğini sanıyorsun. Meredith, senden nefret ediyorum, dedi. Nina onun omzunu sıktı. Hayır etmiyorsun. Sen beni seviyorsun. Meredith gülümsedi. Galiba seviyorum. Konukları karşılayan görevli, onları çok büyük bir pencerenin yanındaki masaya götürdü. Camın başından sonuna kadar, miller boyunca boş okyanus uzanıyor, dalgalar batmakta olan güneşin ışığında devriliyordu. Yerlerine otururlarken, annesi kadın görevliye gülümseyip teşekkür etti. Meredith, annesinin gülümsemesindeki iştenliğe o kadar şaşırmıştı ki, gerçekten duraksadı. Yoğun programındaki diğer işlerin arasında bu görevi de sıkıştırarak yıllarca annesiyle ilgilenmişti. Bu yüzden çok nadiren gerçekten annesine bakmış, babasının yanına giderken onun yanından geçmiş ve etrafından dolaşmıştı. Geçmiş aylarda bile sık sık sadece ikisi yalnız kaldığında aralarında sadece birkaç dakika süren bir gerçek bağ vardı. Meredith annesini mesafeli ve soğuk biri olarak tanıyordu. Onu böyle görmüştü. Ama az önce gülümseyen kadın tamamen başka biriydi. Sırlar içinde sırlar. Bu yolculukta keşfedecekleri şey bu muydu? Annesinin şu iç içe geçen değerli Rus bebeklerinden biri gibi olduğu muydu? Ve eğer bu doğruysa onlar gerçekten en dipte saklanan bebeği görebilecekler miydi? Görevli onlara menüleri verip, "Afiyet olsun," diyerek gitti. Birkaç dakika sonra masalarına bakan garson geldiğinde hiçbiri konuşmamıştı. Nina, hepimizin içkiye ihtiyacı var, dedi. Vodka, Rus, en iyi vodkanızdan. Meredith, hayatta olmaz, dedi. Tatilimde sek vodka içmiyorum. Garsonu gülümsedi. Ben bir çilek daiquiri, dipnot 40, yeşil limon suyu, çeşitli meyve suları çeşitleri, ufalanmış buz parçaları ve romla yapılan içki. Alacağım lütfen. Nina gülümsedi. Tamam, ben sek bir shot vodka ile buzlu bir margarita. Dipnot 41. Tekila, yeşil limon, limon suyu, triple sec ile karıştırılan içki. Alacağım. Bolca tuz. Annesi, vodka ve bir bardak şarap, dedi. Meredith ve isimsiz alkolikler toplantısı başladı, dedi. Şaşırtıcı bir şekilde annesi gülümsedi. Nina içkiler geldiğinde, bize, dedi. Meredith'e, Nina'ya ve Anya Wisson'a. Belki de ilk kez birlikteler. Annesi irkildi ve Meredith annesinin kadehini tokuştururken bile onlara bakmadığını fark etti. Kendini annesini yakından izlerken buldu. Annesi dışarıya, engin mavi denize baktığında ağzının kenarlarında küçük bir kırışıklığın oluştuğunu fark etti. Sadece gece olduğunda yüzündeki bu gerginliği kaybediyor gibi görünüyordu. Anneleri sohbeti takip etti ve üç yeni cevabını konuşulanlara ekledi. İkinci bir bardak şarap içti ama alkolden rahatlamaktan çok tedirgin olmuş görünüyordu ve neredeyse tatlısını bitirir bitirmez hemen ayağa kalktı. Ben odama dönüyorum, dedi. Bana katılacak mısınız? Nina hemen ayağa kalktı ama Meredith cevap vermekte yavaş davranıyordu. Emin misin anne? Belki bu gece dinlenmelisin. Hikayeyi yarın da anlatabilirsin. Annesi, teşekkür ederim, dedi. Ama hayır, gel. Çabuk bir hareketle birdenbire döndü ve uzaklaştı. Meredith ve Nina annelerinin arkasından kalabalık koridorlardan geçerken acele etmek zorunda kaldılar. Kendi odalarına gidip eşofmanlarını giydiler. Nina yanına gelip omzuna dokunduğunda Meredith dişlerini fırçalamaya daha yeni bitirmişti. Ona fotoğrafı gösterip çocukların kim olduğunu soracağım. Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Çünkü sen kurallara uyan ve nazik olmaya çalışan cici bir kızsın. Nina sırıttı. Ben diğer kız kardeşim, konuyla ilgili hiçbir şey bilmediğini söyleyebilirsin. Bu konuda bana güvenir misin? Meredith en sonunda, elbette, dedi. Yataklı lüks kameralarından çıkıp yandaki kameraya gittiler. Anneleri kapıyı açtı ve onları geniş kamerasından içeriye buyur etti. Beklendiği gibi kamera tertemizdi. Hiçbir yerde etrafa saçılmış giysiler ya da kişisel eşya yoktu. Kamerada bulunan beklenmedik tek şey bir çaydanlık dolusu çay ve sehpanın üzerinde duran 3 çay bardağıydı. Annesi kendine bir bardak çay doldurup odanın köşesine yerleştirilmiş olan koltuğa gitti. Oturup kucağına bir battaniye örttü. Meredith annesinin karşısındaki 2 kişilik kanepeye oturdu. Nina, ışıkları kapatmadan önce, dedi. Sana göstermem gereken bir şey var anne. Annesi başını kaldırdı. Evet. Nina daha yakına geldi. Meredith'e ağır çekinmiş gibi gelen bir şekilde fotoğrafı cebinden çıkarıp annesine uzattı. Anneleri derin bir nefes aldı. Yüzünde kalan azıcık renk gitmişti. Eşyalarımı mı karıştırdın? Nina, masalın Leningrad'da geçtiğini ve birazının gerçek olduğunu biliyoruz. Vera kim anne? Diye sordu. Ve bu çocuklar kim? Anneleri başını salladı. Bana sorma. Meredith nazikçe kız kardeşinin sorduğu soruları yumuşatmaya çalışarak, biz senin kızlarınız, dedi. Sadece seni tanımak istiyoruz. Nina, babam da bunu istemişti, dedi. Anneleri titreyen elindeki fotoğrafa baktı. Kamera o kadar sessizdi ki geminin çok aşağısına vuran dalgaların sesini duyabiliyorlardı. Haklısın. Bu bir masal değil. Ama eğer hikayenin geri kalanını duymak istiyorsanız Bu hikayeyi anlatabileceğim tek yolla anlatmama izin vermelisiniz. Ama kim? Soru sormak yok Nina. Sadece dinle. Annesi solgun ve yorgun görünebilirdi. Ama sesi tamamen güçlüydü. 31. ayrımın sonu. Sayfa no 335. Devamı 32. ayrımda.